İsrail'in özür dilemesiyle ilgili olarak da şunu ifade etmek istiyorum. Bazı medya kuruluşlarında İsrail'in özür dilemesi tarihte bir ilk olarak anlatılıyor. İsrail tarihinde yani bir ilk. Bu gerçek değil. İsrail bir kere 67'de Amerikan istihbarat gemisini vurmuş, özür dilemiş. 2 sene evvel 2011'de Mısır'ın 5 polisini öldürdü. Mısır'dan da özür diledi. Yani böyle çok abartmanın bir gereği yok bu olayı. Bu ilk de değil, son da değil. Bunu öncelikle herkes bilsin. Sonra telefon konuşması yayınlanmadı. Telefon konuşmasında hangi kelimeleri kullandı? Özür dileriz denmiyor. Üzgünüz deniyor sadece. Neyden üzgünlermiş? Yapılan baskından değil. Baskında yapılan hatalardan. Yani gemimizin işgal edilmesi uluslararası sularda teröristlik yapılarak, devlet terörü yapılarak gemimizin işgal edilmesi den dolayı üzüntülü değiller. O operasyon esnasında bir takım askerlerin aceleci davranıp silah kullanması. Bundan dolayı üzüntülüymüşler. Bu ne özür dilemektir ne de o baskını yanlış görmektir. Baskını yanlış görmüyor diyebiliriz yani aslında. Ve bu özürde 3 şeyin olması gerekirken 2 şeyi daha çok görüyoruz. Türkiye'nin şartı 3 taneydi. Özür, tazminat ve ambargonun kalkması. Gazze üzerindeki ambargonun kalkması. Ambargo pek konuşulmuyor. Hep tazminatla özür konuşulup duruyor. Ambargo yerinde duruyor. İsrail Başbakanı güya demiş ki sükunet devam ettiği müddetçe, yani biz bir takım sivil malzemelerin geçmesine müsaade ederiz falan. Zaten de çoktandır izin veriyoruz falan demiş. Yani bu Gazze'ye ambargonun kaldırıldığını göstermez. Bir kere Gazze istediği malzemeyi alabilmeli. Sadece ekmek yemek değil yani. Orada bir devlet olmalı, bir devlet var. Orası Filistin devletiydi. Uzun asırlardan beri. İsrail oraya sonradan gelmiştir. Dünyadan Yahudiler toplayarak orada suni bir devlet meydana getirdiler. Gazze'ye her türlü malzeme girebilmeli. Bu konuşulmuyor. Ayrıca sükunet devam ettiği müddetçe derken nasıl bir şey kastediliyor? Yani sükunet mesela diyelim ki İsrail Mescid-i Aksa'yı işgal ediyor. Mesela oradakiler de karşı koydukları zaman, bir çatışma olduğu zaman sükunet bozulacak. Şimdi sükunet bozuldu, o halde biz kapıyı kapattık, yine ambargoya devam edeceğiz mi diyecekler. Yani sükunetten maksat nedir? Anlamsız bir takım laflar bunlar. Devletler arası münasebetler bu şekilde olmaz. Bir kere devletin devletten özür dilemesi, ya hükümet olarak özür diler, ya bakanlar kurulu olarak özür diler, ya meclis olarak özür diler. Devletler devletlerden böyle geçici 2 tane başbakan, ikisi de bugün var yarın yok. Bunların konuşmalarıyla olmaz böyle şeyler. Orada hangi kelimeyi kullandı acaba? Bu yazılı olsa bakarsın. Sözlü olunca unutuluyor, gidiyor. Hangi kelimelere kullandı? Belirsiz. o konuşma yayınlansın bakalım, gerçekten özür mü diliyor yoksa üzüntülüyüz mü diyor. Ve devletlerin özrü meclis kararıyla olur, bakanlar kurulu kararıyla olur. En azından başbakandan ve savunma bakanından yazılı bir belgeyle olur. Böyle bir şey yok. Bu gerçek bir özür değil. Ve sükunet devam ettiği müddetçe ambargonun kalkmasına izin veririz falan gibi laflar geçiyor. Sükunet dediği nedir? Belirsiz, anlamsız bir laf. Filistin'de sükunet mi olur? Filistin her gün savaşın olduğu bir yer. Filistin'de her gün İsrail zulmediyor. İsrail her gün bir mahalleyi ele geçirmeye çalışıyor Gazze'de. Burası İsrail yerleşim birimidir diyor. Oradaki Filistinlileri çıkartıyor, bir şeyler yapıyor. Şimdi burada sükunet mi olur? Ondan sonra işte sükunet varken biz izin verdik. Sükunet kalmadı. Biz izin veremeyiz artık mal geçişine. Ambargoyu tekrar uygulamaya koyduk diyecekler demek ki yarın. Eğer gerçekten bir ambargo kalkması söz konusuysa, o zaman olması gereken şey şu: Mavi Marmara gemisi tekrar çıkmalı yola. Gerçekse bu böyle ortaya çıkartılır. Yalan mı, gerçek mi, böyle anlaşılır. Mavi Marmara yola çıkmalı. Yükünü oraya boşaltabilmeli Filistin'e, Gazze'ye yükünü boşaltabilmeli. Başbakan direkt olarak uçakla Gazze'ye inebilmeli. Önce İsrail'e, sonra İsrail'den taksiyle Filistin'e değil, direkt olarak Gazze havaalanına inebilmeli. Ve Mescid-i Aksa'yı işgal eden İsrail askerleri tamamen çekilmeli. Ve Gazze yerleşim, Gazze'de İsrail'in oluşturduğu yerleşim birimleri tamamen iptal edilmeli. Filistinliler kendi evlerine geri dönebilmeli, mahallelerine geri dönebilmeli. Ve daha bunun gibi bir takım şartlar söylenebilir. Fakat bundan daha önemlisi şu: yani bunun gerçek bir özür olmadığını görüyoruz. Bu özrün bir takım başka maksatları var. Bunu anlamak çok zor değil. Nedir maksatlar mesela? Zaten İsrail Başbakanı bunu açıkladı. Ağzındaki baklayı da çıkardı. Neden özür, sahte bir özür, yalan da olsa, üzgünüz gibi o tarzda olsa bile, neden bunu böyle söylemiş? Çünkü Suriye var diyor gündemde. Söyledi yani. Türkiye şimdi bunu bilmiyor mu? Biliyor. Türkiye hükümeti bunu bir zafer olarak yayınlamak istiyor. Bu şekilde hem kamuoyunu biraz rahatlatmak hem de biraz oyunu arttırmak istiyor olabilir. Ama yani şimdi onun yerine hangi hükümet olsa böyle davranır. Bu gayet anlaşılır bir şey. Hangi hükümet olsaydı böyle davranırdı. Ama çok iyi biliyor ki başbakan da, dışişleri bakanı da çok iyi biliyor ki İsrail'in bu özrü özür mözür değil, bir hamle. Bu bir hamle, bu bir strateji. Suriye ile alakalı. Ben hatırlarsanız o zaman demiştim geçen hafta. Burada mı söyledim? Başka bir yerde mi söyledim, hatırlayamadım. Bu bir proje var. Bir proje var. O projenin gereğince Türkiye-İsrail münasebetlerinin yeniden sağlanması gerekiyor. Ve Amerikan başkanı geldi. İsrail'e bu projeyi anlattı. Nedir bu proje? İsrail başbakanı bu sayede özür diledi. Dilediyse şayet yani. Nedir bu proje? Proje şu: Amerika Suriye meselesini Türkiye'ye havale etmişti. Baştan beri, 2 yıldan beri görüyorsunuz. Amerika dışarıda duruyordu. Müdahil olmuyordu. tüm dünya bu iş Amerika'nın işidir demesin diye. Herkes bu sahte devrimi gerçek devrim zannetsin diye. Amerika dışarıda duruyordu, girmiyor, müdahale etmiyordu. Türkiye'yi pohpohladı, pohpohladı, pohpohladı. Türkiye'nin kendini çok güçlü hissetmesini sağladı. Ve Türkiye, Beşar Esed'e böyle ağır laflar söyledi. Sonra, Beşar Esed'in arkasında büyük güçler vardı. Rusya, Çin, İran, Irak, Lübnan. O yüzden teslim olmadı. Türkiye yapamadı bir şey. Gücü yetmedi. Artık bu alenen ortaya çıktı. Amerika hem bu kadar uzatmakla işi, hem oradaki birçok Müslümanın ölümünü sağlıyor. Birçok samimi insan bu sahte devrim için ölüyor şu anda. Beşar'dan sonra gelecek olan nizam benzeri bir nizam olacak. Bir şey değişmeyecek. Hiçbir haram kalkmayacak, hiçbir farz yerleşmeyecek. Bırakın orayı. Türkiye'de 11 yıldır hükümet değişmiş, tek başına bir hükümet. Namaz kılan bir başbakan. Daha başörtüsü bile hallolmuş değil. Sadece koltuğa oturttukları adamı değiştiriyorlar. Sistem aynı sistem devam ediyor. Bir şey değişmiyor. Hangi haram kalktı Türkiye'de? Hangi haram kalktı? Hangi farz yerleşti? Ne değişti? Orada da bir şey değişmeyecek. Ve Amerika bekliyor. Bekledi 2 senedir. Bununla hem orada birçok insanın ölmesini sağlıyor. Amerika bu radikal unsurlardan kurtulmak istiyor. Kimler gidip orada savaşıyor? Radikal unsurlar. Bu bölgenin, yani Orta Doğu bölgesinde ki bütün radikal gençler oraya gidip savaşmak istiyor. Böylece oralarda bu radikal gençler temizleniyor. Planın bir kısmı bu. Ve Amerikan bunu yapıyor. Diğer taraftan Türkiye'yi biraz da mahcup etmek istemiş de olabilir. Yani bir taraftan pohpohluyor. Bir taraftan da belki Türkiye bazı konularda Amerikan istediğini yapmayı yapmıyorsa şayet. O yüzden Amerika biraz da kulağını bükmek için de olmuş olabilir. Türkiye'ye böyle destek vermemiş olabilir. Yani sen benim her dediğimi yapmazsan ben de seni yalnız bırakırım. Türkiye mahcup oldu. Türkiye'nin uçağını düşürdü. Suriye. Türkiye bir şey yapamadı. Zehri yuttu. Zehrini yuttu yani. Bu ne demek? Bu zehir yutmak demek. Yani Türkiye Suriye'den kaç kat kuvvetli ve uçağı düşürülüyor, bir şey yapamıyor. Çünkü arkasında Rusya var, Çin var, biliyor. İran var. Türkiye'yi savaşa sokmak istediler, bunu biliyor ve Amerika yardım etmiyor. Türkiye'ye bir bakıma tokat vurmak istiyor sanki Amerika. Herhalde bir takım isteklerini Türkiye yapmamış olsa gerek. Perde arkasında bir şey var yani. Ve şimdi artık Türkiye'nin yapamayacağı belli oldu. Şu an Amerika devreye girmeye başladı. Şimdi Amerika devreye girecek, girdi. Girdi. Bu özür bundan dolayıdır. Amerika tek başına devreye girerse Suriye konusunda, Amerika bile Rusya'yla ve Çin'le karşı karşıya gelmek zorunda kalır. Bunu göze almıyor. O yüzden Türkiye ve İsrail iki taraftan sıkıştırmak istiyor Suriye'yi. Yani Amerika bile tek başına muvaffak olamama ihtimali var. Rezil olma ihtimali var. O yüzden Türkiye ile İsrail'in dostluğu çok önemli şu aşamada. Tabii Türkiye dışişleri bunun farkında. O yüzden bastırdılar, illa özür dediler. Ve güya yarım yamalak da olsa bir özür aldılar. Bunun farkındalar. Yani Amerika da Türkiye'ye muhtaç bu bölgede. Onun için de İsrail'e baskı yapacaktır eninde sonunda. Bunu biliyordu Türkiye dışişleri. Bunu bekliyordu. Ve oldu. Ama bu Suriye adına oldu. Aslında bu Türkiye'den bir özür değil. Suriye konusunda ittifak edebilmek için ve Suriye'de daha sonrasında devrimden, bu sahte devrimden sonra istedikleri gibi bir nizamın meydana gelebilmesi için Türkiye ile İsrail'in anlaşması lazım. Yoksa belki istemedikleri bir istikamete doğru da gidebilir gelişmeler. Hepsinin birden Suriye'ye hakim olması lazım. Bunlar için bu özür geldi. Özür olmayan özür. Bu gibi siyasi bir takım stratejilerin gereği olarak. Bu bir özür değil hakikatte, bu bir hamle. Bu bir strateji. Ve işin en kötü tarafı da şu. Bir bakıma belki çok insana makul gibi gelebilir. Türkiye'nin bu üç teklifi, üç şartı makul gibi gelebilir. Fakat bir de şöyle bakın meseleye. O zaman makul geliyor mu size? Şimdi Türkiye'nin 9 tane insanı şehit edilmiş. Filistinlerin 900 bin tane şehit edilmiş bugüne kadar. Türkiye 9 kişinin hesabını soruyor. 900 bin kişiden bahsetmiyor. 9 kişinin benim 9 kişimin Türk, 9 Türk'ün öldürülmesinden dolayı bana tazminat verirsen ve özür dilersen Filistin'de öldürdüklerini unuturum yani. Öyle mi? Yazıklar olsun yani. Yazıklar olsun. Yani 9 Türk için bu kadar baskı uyguluyorsun. 900 bin Müslüman için baskı uygulamıyorsun. 70 yıldır Filistin'de yapılanın ancak Allah bilir miktarını, sayısını. 47'den itibaren, hatta daha da öncesinde zulümler başladı ve orada Filistinliler yok edildi. Ve oraya bütün dünyadan Yahudiler toplanıldı. Orada suni bir İsrail devleti meydana getirildi. Filistin topraklarına zorla el konuldu. 70-80 yıldır bu şekilde öldürülenlerin sayısını bilemeyiz yani. Ve Türkiye bunların hepsini unutuyor. 9 tane şehidimiz var. Şimdi bu ne demek? Ben bir zamanlar bir şey demiştim. Bundan 10 sene evvel. Belki o yılların kasetlerine bakarsanız görürsünüz. Demiştim ki bu Amerika'nın Irak'ı işgali esnasında Türkiye, hepinizin bildiği gibi, Irak hususunda Amerika'ya yardım etti. Tezkereyi geçirmeye çalıştı meclisten. Tezkere geçmedi. Geçmedi ama güya geçmedi. Bal gibi de geçti. Buradan karayolundan gitmedi tezkere geçmeyince. Karayolundan gitmedi Amerikan tankları, topları. Havadan gittiler. Buradan İncirlik'ten 60 bin Amerikan askeri gönderildi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un yıllar evvel yaptığı açıklamaya göre o yıllarda, daha savaş bitmemişken, ilk yıllarda yaptığı açıklamaya göre 100 bin ton mühimmat buradan İncirlik'ten gönderildi Irak'taki Amerikan askerlerine. Karayolundan da kamyon kamyon tırlarla meyveler, sebzeler gönderildi Amerikan askerlerine. Şimdi İsrail'in babası kim? Amerika. Amerika orada 1,5 milyon insan öldürdü. Sen destekledin. Şimdi Gazze'de 3 sene önce Gazze'de 1400 kişi şehit edildi İsrail tarafından. Sen feryat ediyorsun güya. Ama onun 1000 katını yapan Amerika'yla dost oluyorsun. Diğer taraftan 9 tane şehidin hesabını soruyorsun. 1,5 milyon şehit var orada. Ondan bahsetmiyorsun. Filistin'de bu kadar şehit var. Ondan da bahsetmiyorsun. Afganistan'da bu kadar şehit var Amerika tarafından yapılan zulümler sonucunda. Bundan da bahsetmiyorsun. Ben o zaman demiştim ki eğer Amerika Irak'a değil de mesela Kıbrıs'a girseydi, Kıbrıs'taki Türkleri böyle öldürseydi, şehit etseydi, Türkiye destekler miydi Amerika'yı? Burada hangi insan evet der? Amerika Kıbrıs'a girse Türkiye destekler diyecek bir tane akıllı insan var mıdır dünyada? Türkiye'de. Bu açıkça belli yani. Amerika'yı kesinlikle desteklemez. Ve arası bozulur değil mi Türkiye'nin? Türkiye ile Amerikan arası bozulur. Ha demek ki Kıbrıs olunca arayı bozuyorsun. Çünkü Kıbrıs Türk. Ama Irak'ta Arap. Destekliyorsun öyle mi? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Türk olunca feryat figan ediyorsun. 9 tane şehit olunca feryat figan ediyorsun. Orada 1,5 milyon şehit var. Kıkın çıkmıyor. Ve hatta destekliyorsun. Buradan 100 bin ton mühimmat gönderiyorsun. Bombalar, füzeler buradan gitti. Ekmek, yemek buradan gitti. Şimdi Türkiye böyle bir siyaset takip ettiğine göre o zaman 9 tane şehidin hesabını sormaya ne hakkı var? Ve şimdi bu neye benzer? Mesela sizin kardeşiniz size yapılan zulmü görmüyor, kendisine yapılan zulmü görüyor. Mesela size 10 kurşun sıkmışlar, elinize ayağınıza, birçok yerinize isabet etmiş. Ya da sizi her tarafınızdan bıçaklamışlar. Malınıza, mülkünüze el koymuşlar. Karınızın, kızınızın da namusunu kirletmişler. Evinizi de yıkmışlar. Kardeşiniz bunları görmüyor. Kardeşinize de bir tokat vurmuşlar. Kardeşiniz diyor ki, bana tokat vurdun, benden özür dile. O tokadı vuranlara diyor ki, tokat vurdun, özür dile, tazminat öde. Şimdi siz demez misiniz ki, senin gibi kardeş olmaz olsun. Bana 10 kurşun sıktılar. 10 yerimi bıçakladılar. Karımı, kızımı, namusunu kirlettiler. Bütün malıma, mülküme el koydular. Evimi de başıma yıktılar. Sen beni savunacağına kendini mi savunuyorsun? Senin gibi kardeşim yok demez misiniz yani? Şimdi Türkiye'nin ki buna benziyor. Bu kadar Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Çeçenistan'da bu kadar şehitler var. Bu kadar namuslar kirletiliyor. Hala Rusya ile arası iyi, hala Amerika ile iyi. Kendinin 9 tane şehidi oldu mu ortalığı velveleye veriyor. Sonra da yarım yamalak bir özür geldiği zaman da bunu bir şeye dönüştürüyor, festivale dönüştürüyorlar. Her gün bunu konuşuyorlar, konuşturuyorlar. Ve herkes de alkışlıyor. Kimse bu sahte özür neden geldi? Özür böyle mi olur? Bunlara da bakmıyor. Şimdi tazminat konusuna gelince ne kadar verilecek bilmiyorum ama ben size başka bir şey söyleyeyim. 86 mı 87 mi bir Amerikan uçağıydı sanıyorum düşürüldü. Bunu Amerikan iddiasına göre Libyalı ajanlar, Libya istihbaratı düşürdü dediler. İddia bu, delil yok, bir şey yok. Amerika birinin üzerine atmak istiyor. Oldu bitti, Kaddafi'yi sevmezlerdi. Oldu bitti, hatta Kaddafi'nin çadırına bomba da attılar. Kaddafi o sırada orada değildi, kurtuldu. Devlet terörü yaptı Amerika o zaman. Koskoca Amerika devleti bir başka devletin başkanının evini, çadırını kalleşçe bombaladı savaş ilan etmeden. Bu kalleşliktir bir kere. Terörizmdir bu. Bunu yaptı. Ve bu uçağı da siz düşürdünüz dedi. Delil yok. Neyse öyle iddia etti. Kaddafi baktı ki yani başı belaya girecek. Tazminat yüzünden. Tamam dedi en son. Bundan 5-10 sene evvel tazminatı kabul etti. Ve kişi başına kaç lira tazminat aldı biliyor musunuz Amerika? 10 milyon dolar. Kişi başına. Yaklaşık 18 trilyon eski parayla. 18 milyar yeni parayla. 18 milyon. 10 milyon dolar yani. Şimdi bakalım bizim şehitlerimize kaç kuruş verecekler. Kendilerine gelince kendileri kıymetli. 10 milyon dolar dedi. Bakalım şimdi şehitlere, ailelerine ne verecekler. O şehitlerden bir tanesinin babası, adı Furkan olan bir genç vardı. Onun babası o gün televizyonda konuşturdular. Telefonda bağlantı kurdular. Allah razı olsun güzel bir şey söyledi. Yani çocuğunun acısından daha çok Filistinlilerin acısını duyan bir insan. Bravo yani. Dedi ki hep böyle tazminat şu bu filan konuşuluyor. Asıl mesele bu gemi niye gitti oraya? Asıl mesele neydi? Gazze üzerindeki ablukayı kaldırmak, bunu kırmak. O duruyor yerinde. O olmadıktan sonra tazminat verse ne olur, özür dilese ne olur? Geminin asıl gidiş gayesi neydi? Bu olay niye oldu? Abluka konusu gündemde değil. Bu konuşuluyor. Asıl olması gereken budur dedi. Bu konu üzerinde durdu. Buna dikkat çekti. Evet, olması gereken gerçekten de odur. Yani Türkiye'nin yapmış olduğu şey sadece tazminat almak olmamalı. Bundan sonraki duruma bakılmalı. Gerçi başbakan da bunu ifade eden cümleler kullandı. Yani bundan sonrasına bakacağız, bakayım ne olacak gibi ifadeler kullandı. Bakalım yani gerçekten hani Türkiye göstermesi gereken tavır ben demin anlattım. Onu göstermesi lazım ama efendim gücümüz ona yok şu anda. Yani ne yapalım işte bu kadar söyleyebiliyoruz. Ya o zaman aslında böyle katil bir devletten özür de beklemezsin. Tazminat da istemezsin. Ben seninle mücadele edeceğim dersin. Madem ki Irak için bir şey demiyorsun, diyemiyorsun. Bari beraber olma Amerika'yla, ona yardım etme. Yani bu hususta da şimdi İsrail'e madem ki asıl söylemen gerekeni söyleyemiyorsun. Sen 70-80 yıldır orada öldürdüklerin için tazminat ver. Ben tazminat istemiyorum, sen Filistinlilere ver demelisin. Orada kirlettiğin namuslardan dolayı özür dile demelisin. Ha bunu diyemiyorsun. Hiç olmazsa o zaman kendi şehitlerin için de isteme. De ki o kervana biz de katıldık. Filistinli kardeşlerimiz de tam kardeş olduk. Kan kardeş olduk de. Senden bir şey de istemiyorum de. Sen zaten katil bir devletsin de. Sen tazminat istesem bile ben senden Filistinlilerin ikini de istemem lazım. Hangi birini vereceksin? Sen İsrail'in kökünü kömecini satsan hepsinin ikini ödeyemezsin zaten. O halde sen zaten vermezsin ve de veremezsin bu kadar tazminatı. O halde ben de senden tazminat istemiyorum ve seni katil bir devlet olarak dünyaya ilan ediyorum de. Bu çok daha önemli bir tavırdır. Çok daha şerefli bir tavırdır. Senden özür de istemiyorum, tazminat da istemiyorum. Artık düşmanız. Ve seninle mücadele edeceğim, Filistinlerle beraberim de. bu çok daha üstün bir tavırdır. En doğrusunu yapamıyorsan, bari bu kadarcını yapabilirsin.